Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu. Doçent Doktor Fırat Erdoğan'la birlikte Bir Nefes Sıhhat programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sefa bulduk. Sağ olun.
Gerçi biz bu programı arada misafir oluyoruz ama.
Estağfurullah, hepimiz misafiriz.
Eyvallah. Hocam dinleyicilerimizden gelen soruları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Birinci sorumuz, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız?
Aslında şimdi bizim çocuk hekiminde zaten Sami Hocam şöyle bir şey vardır. Bir, iştahsız çocuğa ne yapacağınızı bilirseniz, bir de sık hasta olan çocuğu tedavi etmeye başarırsanız büyük doktor olursunuz. Gündem sürekli evet. Budur. Ama net bir şekilde söylüyorum, bu konuşmada konuşmayı yapan şahıs da dahil olmak üzere, hiç kimse bağışıklığı güçlendirmek için ne yapmalıdır ya da iştahsız çocuğa nasıl yemek yedirilir sorusunun cevabını bilmiyor. Böyle bir soru yok çünkü. Buradaki temel problem beklentilerle gerçeklerin uyuşmazlığıdır aslında. Bağışıklık nasıl güçlendirilebilir? Bağışıklık güçlendirilebilir bir şey değildir. Bunu daha önceki programlarımızda da çok konuştuk ama soru bu kadar çok gelince artık ihtiyaç var ki soruluyor diye düşünerek biz de bunu evet. programa aldık tekrar. Şöyle bir şey söylemek lazım. Doğumumuzla birlikte birçok kategorilerden bir bağışıklık sistemine sahip oluruz. Anneden geçen hücreler, çocuğun kendi ürettiği hücreler, aşılama neticesinde oluşan antikor vasfındaki maddeler, işte kazanılmış bağışıklık, edinsel bağışıklık, doğal bağışıklık gibi, işte hücresel bağışıklık, hümoral bağışıklık, komplement tipi bağışıklık gibi onlarca bağışıklık çeşidi vardır. Bunların evet. tamamı standart olarak vücutta yaratılıştan gelen özellikler olarak devam eder. Bu bağışıklığın bir genel sistemik bağışıklığı, bir de lokal immün defans dediğimiz şeyleri de vardır. Bazı çocukların biraz daha kolay idrar yolu iltihabı geçirmesi, bazı çocukların daha çok öksürüklere muhatap oluyor olması, solunum hastalıklarına muhatap oluyor olması da buna bir örnektir. Bu konuda kesin olarak bilinmesi gereken şey şudur. Bu dünyada yaşıyorsanız hasta olacaksınız.
Evet.
Hastalıklarla ilgili bir takım epidemiyolojik veriler vardır. Yani istatistiki kanıtlar diyelim. İnsanlar en çok solunum yolu hastalıklarına çocukluk yaşlarında kapılırlar. Niye? 50 tane çocuk küçücük bir alanda otururlar sınıf adı altında. Yetişkinde böyle değildir. Yetişkin elini yıkamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu akıl eder. Çocuk bunu akıl etmez. Yetişkin biri öksürürken karşısındakinin yüzüne öksürmez ama çocuk öksürür. Gibi sebeplerle. Bu konuda yüzlerce cevap daha verilebilir. Çocukluk çağı nispeten sık hastalıklarla geçirilen bir dönemdir. Buna karşı olan bağışıklıklar da aslında bir hocanın güzel bir tabiri vardı. Geçirdiğiniz her hastalık kütüphaneye koyulmuş ansiklopedi cildi gibidir derdi. Zaten bir mevcut bağışıklığınız var. Bir de hastalıklarla mücadele ede ede öğrendiğiniz bağışıklıklarınız var. Bu işin önemli bir kısmı genetik malzemeyle de ilişkilidir. İşte malum hani çadırda yaşayan esmer renkli kardeşlerimizin çocukları hep örnek gösterilir ya, bakın onlar yalın ayak dolaşıyorlar ama hiç hasta olmuyorlar. Neden diye. Muhtemelen genetik özelliklerden kaynaklanan bir durum bu da. Sizin 100 birimlik bir bağışıklığınız varsa çok çalışarak bilmem ne vitamini bilmem ne elementi kullanarak falanca müdahale ile filanca gıda takviyeleriyle bunu 101 yapmanız mümkün değildir. Yapmanız gereken şey 100 birimlik bağışıklığınızı 99'a, 98'e, 95'e indirmemektir. Ne yaparsınız? Standart bir bağışıklığınız vardır. Ama işte kötü beslenmeyle şeker hastası olmuşsunuzdur yetişkin çağda mesela. Evet. Şeker hastalarının bağışıklık sistemi çökmüş vaziyettedir. Çocuk sağlıklıdır ama demir eksikliğine muhatap olmuştur. Demir eksikliği kansızlığının neticesinde bağışıklığı düşmüştür. Evet. Çocuğun bağışıklığı çok iyidir ama işte Afrika'da doğmuş beslenme yetersizlikli çocuktur. Bağışıklığı çökmüştür. Maalesef hikaye buradan sonra başlıyor. Afrika'da bir çocuk hiç yememiş içmemiş işte 10 yaşında hala 15 kilo ağırlığında, gidişatı da kötü. Bu çocuğa çinko vitamini vermişler. Çocuğun iştahı açılmış, enfeksiyonlara karşı bağışıklığı düzelmiş, genel durumu düzelmiş. Bakmışlar evet doğru, 10, 20, 30, 500 çocuk hepsi doğru, hepsi doğru, hepsi doğru. Hemen bir büyük bilimsel dergiye yazı yazılmış. Denmiş ki şu vasıflardaki çocuklara şu vitamin takviyesi yapıldığında bağışıklığı çok güçlenmektedir. Evet. Süper. Doğru mu? Doğru. Çalışma tekniği doğru. Hiç üçkağıtçılık yok. Her şey güzel. Arkasından bu yazıyı alıp dönüp Avrupa'ya bakmışsınız. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru bakmışsınız. Bilgi. Çinko verilen çocukların bağışıklığı güçlenir. Doğru güçlenir. Ama nerede güçlenir? Afrika'da güçlenir. Niye? Çünkü Avrupa'da, Türkiye'de çinko görmeyen çocuk yok ki. Çikolatadan bulmazsa ceviz içinden buluyor. Ama çinko kaynağını illaki buluyor çocuk. Evet. Böyle olunca falanca vitamini veya minerali vererek bağışıklığınızı güçlendirmeniz söz konusu değildir. D vitamini eksikliği olan çocuklara bakılmış. Örneğin kistik fibrozis bir çocuğumuz, beslenme yetersizlikleri var, yağ emilimi bozuk, D vitamini de eksik. Hı hı. Sık enfeksiyon geçiriyor. Bu çocuklara D vitamini takviyesi yapmak önemli. Kesinlikle doğru, yapalım. Buradan yola çıkarak bütün çocuklara D vitamini takviyesi yapalım mı? Hayır, yapmayalım. Bu özellikli durumlar için önerilmiş bir tedavi metodudur. D vitamininiz eksikse D vitamini vermek de D vitamini fonksiyonlarının hepsi mükemmel hale gelir. En önemlilerinden biri de bağışıklık sistemidir. Eğer D vitamininiz eksik değilse verdiğiniz D vitamininize hiçbir faydası olmaz.
Evet.
Bunun dışında bunlar neticede haklı tedavilerin, doğru tedavilerin ticari gaye ile yanlışa yönlendirilmesidir. D vitamini, çinko, demir tedavileri gibi. Bir de bunun dışında tamamen saçma sapan, tamamen tıp dışı, tamamen akılla bağdaşmaz uygulamalar var ki maalesef bu ara bunlardan çok sıkıntı çekiyoruz. İşte kış ayları gelecek önümüzde, gene Eylül, Ekim, Kasım'dan sonra deri gibi bu ilaçlar satılmaya başlanacak. İşte falanca bağışıklık güçlendirici, filanca bağışıklık güçlendirici diye. Hı hı. Bizim klasik kitaplarımızda bu konuya ait zerre kadar bilgi yoktur. Bir tıp kitabında böyle saçma bir cümleye asla rastlamazsınız. Bunu bilimselmiş havasıyla gazetelerin, magazin köşelerinde yazan meslektaşlarımızı da bu manada değerlendirmek lazım. Hani ne amaçla bunları yaptıklarını bilmiyoruz. Bağışıklık güçlendirme iddiasıyla üretilmiş moleküller, bu konuda küçük çaplı da olsa başarılar elde edilmiş moleküller vardır. Doğrudur. Ancak bunların zaten üretim sebebi sağlıklı çocuklara destek olmak değil, AIDS hastası gibi bağışıklık yetmezliği olan çocuklar, lösemi tedavisi gördüğü için bağışıklığı baskılanmış çocuklar gibi yine özellikli çocuklar için üzerinde çalışılmış molekülleri sanki toplum standartlarına uygun ve gerekliymiş gibi herkese vermeye kalkmanın da çok modern tıp bir alakası yoktur. Burayı kısaca toparlayacak olursak, çocuklarımızda bağışıklığı güçlendirmek için neler yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. İlave olarak çok önemli bir şey yapılabilir. Mevcut sağlıklı durumunuzu muhafaza etmelisiniz. Sağlıklı bir ortamda sağlıklı beslenerek yaşamalısınız. Mevcut durumunuzu bozmazsanız mevcut sağlık durumunuz sizin için yeterli bağışıklık sistemini sağlayacaktır.
Evet. Peki bağışıklıktaki aşı vurulma ve işte iğne yaptırma gibi...
Şimdi şöyle, aşılar da bağışıklamanın bir yoludur. Vücutta iki çeşit bağışıklık oluşturursunuz. Bir işte doğal bağışıklık sisteminiz vardır. Hı hı. Bir de kazanılmış bağışıklık sistemi vardır. Kazanılmış bağışıklık içinde işte bir mikropla temas ederseniz onun şifresini çözersiniz tabiri caizse. Bu bilgiyi kütüphanenize saklarsınız. Daha sonra da lüzum ettikçe buna karşı kullanırsınız. Bunu birkaç yolla yapabilirsiniz. İşte biraz teknik ayrıntı ama mesela hepatit B'li taşıyıcısı bir anneden doğan bir yeni doğana biz doğduğu gün hepatit B'ye karşı koruyucu hücreleri direkt veriyoruz. Aşı verirseniz aşıya karşı koruyucu antikor oluşması için belli bir gün geçmesi lazım. Aşının cinsine göre 1 gün, 7 gün, 10 gün, 30 gün neyse. Ama çocuğun bunu bekleyecek vakti yok diye düşünerek biz anti HBS'yi doğduğu gün itibariyle veririz çocuklara. İkinci yöntem ise çocuğa mikrobu verip, mikrobun bir parçasını verip, mikrobun fabrikasyon bir örneğini verip, bunun şifrelerini çözüp buna uygun antikor geliştirmesini beklemektir. Hı hı. Ki bu da aşıyla yapılan uygulamalardır. Dünya evet. Üzerinde kabaca işte bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, 4 grup mikrop vardır. Bunlardan özellikle öldürücü, yıkıcı, hasar bırakıcı olanları bakteriyel enfeksiyonlardır. Sonra viral enfeksiyonlar gelir. Viral enfeksiyonlar çok sık gözükür ama çok sık görülen kısmı çok basit kısmıdır. Çünkü basit işte her çeşit grip nezle viral enfeksiyondur. Her çeşit döküntülü hastalık viral enfeksiyondur. Bu halleriyle hayatı tehdit edici hastalıklar değildir. Kötü tarafı da şudur. Maalesef virüslere karşı kayda değer bir aşı uygulaması yoktur. Bu yüzden hepatit B hala çok önemli sağlık problemidir. Bu sebepten AIDS isminde bir hastalık bütün dünyada ölümlere sebep olabilmektedir. Bu sebepten kuduzun doğru düzgün bir tedavisi yoktur. Allah'tan kuduzun etkili bir aşısı var. Bu sayede korunulabiliyor ancak. Ama gribe, nezleye bile doğru düzgün bir tedavi bulamıyoruz halihazırda. Virüslerin virülans özelliklerinden dolayı bulunamıyor bu durum. Çünkü her sene farklı özelliklerle insan vücuduna saldırabiliyorlar. Bu sebepten dolayı yapılacak aşılar seçilmiş bazı mikroplara karşı aşı olabiliyoruz ancak. Başarı oranları belli bir oranı tutturamıyor, geçemiyor. İşte mesela Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığından her sene kene ısırdığı için ölen bir sürü insan var. Ama aşısı yok. Koruyamıyoruz insanlarımızı bundan. İşte AIDS'ten koruyamıyoruz. Grip nezleye bağlı problemlerden koruyamıyoruz. Bunlara karşı etkin aşı yolları bulunamamış. Daha sonra bir takım aşılar bulunmuş. Bunların astarı yüzünü kurtarmamış. Yan etkili yüzden piyasadan toplatılmış. İşte vaktiyle bir rotavirüs aşısı çıkmış. İshalden korumak gayesiyle ama bakmışlar ki aşı olan çocuklarda bağırsak düğümlenmesi, invajinasyon oluyor. Aşı piyasadan çekilmiş. bunun gibi. Bu sebepten dolayı her hastalığa karşı aşımız yok doğal olarak. Hı hı. Olanlardan da örneğin işte sarı humma aşısı da var ama Türkiye'de bilinmez. Çünkü Türkiye'de sarı humma hastalığı bilinmez. Coğrafi olarak sizin bölgenizde sık görülen hastalıklara karşı aşı olmalısınız. Olduğunuz aşıların koruyuculuğu da bazen ölüm ihtimalini azaltır, bazen hastalık ihtimalini azaltır, bazen hastalığa bağlı komplikasyon ihtimalini azaltır, bazen de ölümlere engel olma iddiasıyla üretilmiş aşılardır bunlar. Ama aşılar tek başına bağışıklık sistemi demek değildir.
Evet. Peki hocam, bir aşıya bağlı antikor düzeyi herkeste aynı mı olur?
Buradan şimdi şöyle edelim. Aşıları yaptığımız zaman vücutta bunlara karşı bir koruyucu antikor oluşur. Tahmin ediyoruz ki herkeste çok ciddi bir bağışıklık oluşur. Hı hı. Daha sonra bir ortalamayı kenara koyunuz. Bazı bireylerde çok daha fazla bağışıklık yanıt gelişirken bazı bireylerde yeteri kadar yanıt görmeyiz. En basitinden söyleyelim. Hepatit B aşısı yapıldığı zaman anti-HBS isimli bir tetkik ile aşıya bağlı antikor düzeyi ölçülebilmektedir. Hı hı. Eskiden rutin olarak ölçüyorduk. Artık sadece riskli gruplara bakıyoruz. Ama mesela merak edip baktığınızda bir yıl sonra antikor düzeyi nedir diye kabaca söyleyelim. Bütün çocuklarda büyüktür 1000. 1000'in üzerinde rakamlar tespit ediliyor. Fakat 3 yıl sonra baktığınızda 300 çıkıyor bu rakam. 5 yıl sonra baktığınızda 12 çıkıyor bu rakam. Genel kabul 10 ve üzerindeki değerler koruyucudur. Onun altında artık koruyuculuk bitmiş demektir. Böyle olduğu için antikorun bu kadar kolay ölçülebildiği başka hastalığımız yok maalesef. Yani hepatit B'de çok kolay konuşabildik. Rakamlar belli. 10'un üstü koruyucudur. Onun altı koruyucu değildir diye bakıyoruz. Ama kişisel yanıt var, yapımla ilgili meseleler var. Maalesef çok önemli mesele. Aynı aşı tamamen aynı özelliklere sahip iki bireyden birinde tamamen koruyucu olurken birinde koruyucu özellik göstermeyebiliyor. Niye? Çünkü maalesef personel aşı dolabının kapağını açık unutmuş. Aşılar bozuk. Bunu hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Beyaz bir sıvı yapıyorsunuz yine. Aşının bulunduğu sağlık ocağının deposu, işte jeneratörü bozulmuş. Bozuluyor, bilmiyorsunuz bunları. Gelirken nasıl geldiği meçhul. Yani belli numuneler inceleniyor ediliyor ama insanın elinin değdiği her yerde hata payı var muhakkak ki. Evet. Bu bir. İkincisi yapımla ilgili hatalar olabiliyor. İşte verem aşısında çok sık görürüz mesela. Cildin içine yapılması gereken cilt altı ya da kas içi yapıldığı uygulamalar maalesef görülüyor. İşte verem aşısı yaptıktan sonra iz bırakır mı, bırakması tuttu anlamına gelir mi? Kural değildir ama asıl belki söylerken şunu söylememiz lazım. Tam cildin içine yapıldıysa eğer orada bir mercimek oluşturur. Yapan kişi onu bilir zaten. Bu yapılmışsa eğer o zaman problem yok, aşı tuttu demektir. Ha, yıllar sonra tıbbi bir gerekçeyle bakmanız gerekirse PPD testiyle bunu verifiye edebilirsiniz ama cevabımız şudur. Aşıya bağlı antikor yanıtı kişiseldir. Ki bazı kişiler daha iyi yanıt verirken bazıları daha az yanıt verebilir. Ama daha önemli faktör teknik faktörlerdir. İyi korunmuş, iyi taşınmış, iyi getirilmiş, iyi uygulanmış aşılarda genellikle yeterli bağışıklığın oluşacağını düşünürüz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konudan sonra ikinci bir sorumuz. Çocuklar ateşlendiğinde ilk müdahale nasıl olmalı gibi bir soru gelmiş.
Bunu da alalım size. Bu da en sık rastladığımız problemlerden biri maalesef. Çocuklar neden ateşlenir? Çocuklar genellikle bir masum sebepler diyelim. Ortam ısısının sıcak olması, sıcağa maruziyet, çok fazla giyime, giydirilme, aşırı hareket etme, sıvı kayıpları gibi durumlarda ateşleniyormuş gibi olabilir ki buna hipertermi tablosu deriz genellikle. Hı hı. Bir de hastalıklara bağlı bir reaksiyon olarak ateşlenebilirler. Burada kastedilen hastalık ateşleri odur diye düşünürüz. Öncelikle ateşi nereden ölçelim? İşte en sık kullanılan metotlar koltuk altından ölçelim, kulaktan ölçelim, uzaktan ölçelim. Fakattan, ağızdan vesaire ölçmek yöntemleri de vardır. Zordur, zahmetlidir. Her yerde yapamazsınız. O yüzden çok kullanımda söz konusu değildir. Öncelikle şunu bilelim. En iyi ölçüm metodu bize göre koltuk altından ölçümlerdir. Kulak ölçümler de yapılan bilimsel araştırmalarda makattan ölçümle paralel çıkmıştır. Yani makattan ölçüm altın standart sayılır bizde. Zor olduğu için kullanmayız ama en doğru bilgileri bu verir diye düşünürüz. Fakat orada da pratik uygulamada işte aletin teknik özellikleri, yapanın düzgün tutup tutmadığına, kulağında kir olup olmadığına vesaire bağlı olduğunu düşünüyoruz. Farklılıklar çok çıkıyor. Bu yüzden ateşi koltuk altından ölçmelerini tavsiye ederiz. 37.2'nin üzerinde ateş, 38'in üzerinde daha anlamlı ateş kabul ederiz. Hı hı. Ama bunlar kural değildir. Birçok tıbbi kitapta bu artı 3 yani 0.3, 0.5 farklılıklar göstermektedir. Bu doğru, diğerleri yanlış anlamına gelmez. Hepsinin, hı hı, bir haklılık payı vardır.
Evet.
Özellikle koltuk altı 37 küsürler görülmeye başlanmışsa, 37, 2, 3, 5 gibi rakamlar görülmeye başlanmışsa o zaman ateş düşürücü bir tedavi uygulamak gerekebilir. Temel açmaz nokta şu, uzun yıllar üzerinde bilimsel araştırma yapılmış, ateş faydalı mıdır, zararlı mıdır diye. Faydalıdır çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, zararlıdır çünkü beyne zarar verir gibi iki tane görüş var ortada. İki mesele var. Birincisi havale korkusu, ateşe bağlı havale geçirme ihtimali. Çocuklarda evet böyle bir risk var. Yani ateşe bağlı havale geçirilebilir ama bunu zaten geçirten belli bir eşik değer yok bizim için. Yani 38.2'nin üzeri çok risklidir demiyoruz. Ha, bildiklerimiz evet. İlk 24 saatte çıkan ateş önemli, dirençli ateş önemli, sürekli ani yükselip düşüş gösteren ateşler önemli. Ama her ateşte havale olabilir. Bu bir. İki, 41 derecenin üzerinde merkezi sinir sistemine harabiyet sağladığı gösterilmiş, harabiyet yaptığı gösterilmiş. Bir de bazı deneysel çalışmalar yapılmış gönüllülüğü üzerinde. İnsanda sadece ateş yapan, başka hastalık yapmayan bir takım mikroplar vücuda verilip daha sonra tedavi uygulandığında ateş düşürücü tedavi verilenlerin bilinç durumlarının, zihin durumlarının, keyif durumlarının çok daha çabuk kendine geldiği görülmüş. Bu sebepten dolayı ateş tedavi edelim mi? Evet, genel kanaatimiz edelim. Bağışıklığı güçlendirmekte faydaları var muhakkak ama o kadarlık yükselmeyle zaten o yükselme sağlanmıştır, güçlendirme sağlanmıştır diye ümit ediyoruz. Yapılması gerekenler öncelikle bir hastalık ateşini, hipertermi, bunu ayırt etmek lazım. Bunun için de önce çocuğu soyup ılık suyla bir duş yaptırıp biraz kuru vaziyette beklettikten sonra tekrar ölçmek. Eğer bu ölçüm düşüyorsa zaten geçmiş olsun, problem yok demektir. Düşmüyorsa da hani her zaman böyle yapın demiyoruz ama keyif yerinde sadece basit bir ateşi varsa hemen koşa koşa acile hastaneye gelmenize gerek yok. Basit ateş düşürücüler kullanılabilir. Evet. İşte parasetamol etken maddeli ilaçlar rahatlıkla kullanılabilir. Biraz daha büyük çocuklarda ibuprofen ve benzeri non-steroid anti-inflamatuar draklar dediğimiz gruptan ilaçlar kullanılabilir. Ama bu işlerde şimdi bir pratik cevap verelim, iki teorik cevap verelim. Teorik olarak ateşi olan çocuk hastaneye gelsin, sebebi bulunsun. Ama pratik olarak her ateşin hastaneye gelirse buna ne hastane ne doktor yeter, ne de ailelerin yol taşıma gelir gider durumları bunun için müsaittir. Evet. O yüzden pratik olarak da yapıldığı gibi ateş olan çocuğa evde ateş düşürücü veriliyor zaten. İsteseniz istemesiniz.
Peki doğal olarak neler yapılabilir? Mesela işte az önce ılık suyla yıkama dediniz.
Sirkeli bezler vesaire. Maalesef başka bir şey yapamazsınız. Mesela öksürük tedavisi sorsanız bitkisel tedavilerin bir yeri var. Hatta belki önemli bir yeri var. Bütün dinleyenlerimiz bilir işte zencefilli bal, ballı hamur, kara turuncu, evet. Bal koydum gibi. Sahiden deneyin. Çok da fayda ediyor ne derseniz deyin. Bunu görüyoruz ama ateş için bilmem ne yedim ateşim düştü diyen hiç duymadım buraya kadar. Fiziksel soğutma metotları ılık suyla duş iyidir.
Evet. Peki hocam, bu bölümün son sorusu olarak yakın aralıklarla ateşi çıkıyor çocuğumuzun demiş bir dinleyicimiz. Bunun sebebi nedir?
Şimdi şöyle, bu konuyla ilgili bir pratik bir şey söylemek gerekirse çocuğun sık sık enfekte oluyor demektir. Yani sık enfeksiyon hastalıklarına maruz kalıyor demektir. Ama burada öncelikle biz bu konuda pek anlaşamıyoruz ailelerle. Ateşi çıkıyor. Nereden? Kaça çıkıyor dediğinize, ya elimle baktım çok sıcaktı. Kaç derece ölçtünüz? İşte 38 ölçtüm. Nereden ölçtünüz? Elimle ölçtüm. Böyle bir şey demek kesinlikle doğru değildir. İki insanın organları temas ederek, elleri birbirine değerek ölçülmüş ateşlerde ikisinin ateşi de sonuçlarında belirleyici olmaktadır. Bu sebepten dolayı ateşi mutlaka ölçerek konuşmak lazım. Normal şartlarda 38 ve üzeri ateşler anlamlı ateşlerdir. Eğer sürekli bunun üzerinde rakamlar bulunuyorsa öncelikli olarak bir bağışıklık yeter sizde olabilir mi? Sık enfeksiyon geçirmeye neden olacak bir hastalığımız var mı diye bakılabilir. Ama yeri geldiği için sadece sözünü etmiş olalım. Çok nadir görülen periyodik ateş sendromu dediğimiz bir grup hastalık var. İşte Türkiye'de en sık görülenleri işte FMF, ailevi Akdeniz ateşi veya FAPA sendromu, işte periyodik ateş, adenoidit, işte geniz eti iltihabı, ateş, faranjitin bir yerde olması durumları. Evet. Bu tip durumlar çok nadir görülür. Çok zor tanıklanan durumlardır ama bilinecek nokta şudur bunlarda. Ailenin çok güzel bir ajanda tutması lazım. Çocuğumuz sık ateşleniyor. Nasıl dediğinizde son 6 ayın dökümünü çıkarmadı. Şey, aşağı yukarı her 4 haftada bir ateşi koltuk altı 38.2'nin üzerine çıkıyor. Ateş düşürücü verdiğimizde 2 saatten fazla rahat etmiyor. Şu ateş düşürücü verdiğimizde iyi geliyor, bunu verdiğimizde iyi gelmiyor. Tahlil tetkik yapıyoruz. Sonuç iyi veya kötü çıkıyor. İşte bozuk ya da normal çıkıyor. Tedavi gereksinimi oluyor ya da olmuyor gibi. Bunları tek tek not etmelerini tavsiye ederiz. Bunlarla birlikte bize gelen bir ailede tekrarlayan ateş sendromları mı değil mi, bunu çok kolay anlayabiliyoruz. Ha, bunu elediysek bu sefer sık sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım bahsinde değerlendiriyoruz olayı. Tek tek tıbbi kayıtla incelemek gerekiyor. İşte sık tekrarlayan kulak iltihabı var. Bu bir yaklaşımı gerektirir. Sık tekrarlayan idrar yolu iltihabı ayrı bir yaklaşımı gerektirir. O yüzden hani böyle çok afaki konuşmak doğru olmaz. Ateş sık yükselen çocukta dediğim gibi çok düzgün bir şekilde ölçüm yapılmalı. Çok düzgün bir şekilde not tutulmalı. Şöyle oldu, şu şekilde davrandık, şu doktora gittik, bize bu tedavi verdi, şu tetkikleri yaptı, sonuçta hastaneye yatırdı, yatırmadı gibi bir liste tutulmalı. Bu ajandaya bakılarak ancak buna cevap verilmelidir. Onun dışında da dediğim gibi sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım açısından da değerlendirilmeli bu hasta.
Hocam, bir dinleyicimiz çocuk şişmanlığı sorunu yaşıyoruz diye bir soru gelmiş bir dinleyicimizden. İşte bu sorunun beslenme yanlışlıklarıyla alakalı bir bağlantısı var mı? diye bir soru sormuş.
Şimdi var. Konu çok yaygın. Daha önce de burada birkaç kez tek başına müstakil programlar yaptığımız da olmuş idi obeziteyle ilgili. Bu maalesef dünyanın derdi. Bir türlü anlatamadığımız da bir dert. Tabii bu iş nesiller boyu tevarüs eden bir mesele olduğu için anlatmakta da zorlanacağımızın farkındayız. Öncelikle dünya, daha sonra memleketimiz uzun süre ciddi fakirlik, yoksulluk, bazı dönemler hatta açlık görmüş. Savaş dönemleri, kıtlık dönemleri görmüşler. O yüzden insanların açlıktan öldüğü intibağı bizde insanların bütün genlerine yerleşmiştir ama tokluktan ölünebileceği düşünülmemiştir. Hatta atın ölümü arpadan olsun gibi muhteşem bir atasözümüz bile vardır. Ne amaçla icat edildi bilinmeyen. Ama evet, gerçekten maalesef memleketimizdeki bakış açısı, ya nasıl olsa öleceğiz, bari arpayı yiyip ölelim, yemeden ölmeyelim şeklinde kendini göstermiş. Bu değiştirilebilir bir şey değil. Bize mantık olarak şunu düşününüz. Türkiye'de şu an obezite sıklığı %11,5, beslenme yetersizliği %2,5. Evet. Bu şartlarda bir polikliniğe sizce hastalar bizim çocuğumuz hiç yemiyor, niye yemiyor diye gelmeleri mi makul? Yoksa bu çocuk çok yiyor ve şişko diye gelmeleri mi makul? %12,5-11,5'luk kitle burada olduğuna göre yemeğiyle ilgili şikayette gelinmesi lazım. Ben 18 senelik doktorum, 10 yıldır çalıştım hastanede, çok yoğun hasta bakarım. Bugüne kadar ya bizim çocuğumuz şişman, bundan endişe ettik diye gelen hasta sayısı 0. Hiç kimse bu çocuk niye çok yiyor diye gelmedi bugüne kadar. Niye bu çocuk şişman, yaşıtlarının 2 katı kiloya sahip, 3 katı kiloya sahip. Ya annesinden şişman 9-10 yaşında çocuklar var. Bu niye böyle diye bir Allah'ın kulu merak etmez bizde niyeyse.
Bu istisna olmuş oldu o zaman.
Tabii gizli de bir hayranlık da vardır. Elhamdülillah var, yediriyoruz. Çocuğumuz da ne güzel yiyor. Bakın tosun gibi maşallah. Gerçekten bebekken çok sevimli oluyorlar da büyüklükleri öyle sevimli olmuyor maalesef kendi akıbetleri açısından. Ama bunun dışında garanti günde en az 2-3 hasta, bizim çocuk niye yemiyor, bakın çöp gibi. Ya anneyi bir şekilde ikna ediyoruz, ya anneanne ya babaanne çıkıyor bu sefer. Ya hocam biz tamam ikna olduk ama anneannesi babaannesi kabul etmiyor ya, dönüyor mesele. Yani net söylüyorum Sami hocam, bir memlekette açlık oranı %2,5, şişmanlık oranı %11,5 iken hiçbir ailenin bizim çocuğumuz niye çok yiyor ve kilo alıyor diye sormuyor olmasını nasıl yorumlarsınız? Hiçbir şekilde yorumlayamazsınız maalesef. Genetik arızamız bu bizim maalesef. Evet, çok ciddi problem. Maalesef çok ciddi problem. Çok daha büyük problemler göreceğiz zaten bu gidişatta. Çünkü bu devir eski şey gibi değil. Mesela kızamığa karşı hassasiyet bizde eski yaş doktorlar, orta yaşlı doktorlar ve genç doktorlar da vardır. Çünkü eskiler görmüş, ortalar dinlemiş, küçükler de kitaptan okuyor en azından. Herkesin bir kızamık fikri var. Evet. Kızamıktan şu kadar adam ölüyor öyle doğru. Ya haklısınız ama çok şükür bizden önceki nesiller aşılamayı, koruyucu tedavileri çok güzel yapmışlar. Allah'ın lütfuyla memlekete kızamık artık korkunç boyutta değil. Yani böyle bir panik havası yaşamamız gerektiren durum yok. Birçok ülkeden de çok iyi durumdayız çok şükür. Ama memlekette 30 yıl önce obezite diye bir problem yoktu. O yüzden bizim büyüklerimiz obeziteyi zaten bilmez. Biraz daha küçüklerimiz de onlardan dinlemez. Sadece okuduk ve öğrendiğiyle sınırlıdır. Ama nakledilen bir gelenek olmamıştır. Daha gençler ancak daha çok görür bu konuyu. Görüyor ama böyle olunca da ailelerden soru gelmeyince buna bir cevap bulma ihtiyacı hissedilmiyor. Adama hiç kimse sormuyor ki bu çocuk nasıl zayıflayacak diye. Doktor niye merak edip öğrensin çocuğun nasıl zayıflatması gerektiğini. Böyle bir şikayet yok. Buna bir bilinç oluştur. Durmamız lazım öncelikli olarak. Burada temel mesele obeziteyi ne tetikliyor diye araştırmışlar. Çok net bir cevap yok ama onlarca yarım cevap var. Çocukların hayatına televizyon, tablet, PC, bilgisayar vesaire girdikten sonra obezite fırlamış. Niye? Eskiden canı sıkılıp sokakta deli gibi koşturan çocuk şimdi tabletin başından ayrılıyor. Hiç kimse televizyonda film seyrederken ağzı boş durmaz. Deneyiniz, herkesin elinde bir mısır, patates cipsi bilmem ne bir şey bulunur ve niyeyse hep sağlıksız şeyler yenir. Bu sırada meyve de yemez kimse. Hoş yese de zaten kilo yiyeceği için o da zarar verir çocuğa. Bu şekliyle birinci mesele çocukların teknolojiyle çok tanışmış olmaları. İkinci mesele, eskiden işte bizim çocukluğumuz sokakta top oynayarak geçti ama yeni nesil sokağa top oynamaya gönderemiyorsunuz. Sokak yok çünkü ortalıkta. Hareket edecek yerler azaldı. Buna bağlı olarak obezitemiz artmaya başladı. Üçüncü mesele, çok üstüne düşüyoruz ama belki üçüncü sırada düşmemiz gereken şey yediğimiz içtiğimiz şeyler. Özellikle kalite ve kantite, yani hem miktar olarak hem kalite olarak. Eskiden kaliteli, saf, doğal, iyi malzemeden yapılmış şeyler yiyor idik. Şimdi bunların hiçbirini bulamıyoruz. Bulduğumuzu yiyoruz. Mallar kaliteli değil bir kere. İki, eskiden yediğimizin belki 3-5 katını yiyoruz. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok. Eğlenceden anladığımız yemek yemek, sonra gene yemek yemek oluyor. Obezite dediğiniz şey net bir şekilde basit matematik hesabıdır. Bir organizma günlük ihtiyaçlarını kullanmak üzere bir miktar yakıta, enerjiye ihtiyacı vardır. Büyüme gelişmek için de bir miktar enerjiye ihtiyacı vardır. Isınmak için de bir miktar enerjiye ihtiyacı vardır. İşte bunları alt alta yazarsınız. Günlük kalori ihtiyacı işte 1800 kalori. Aldığınız her yiyeceğin gramı gramına kalorisi belli. Aldığınız kalori 1900 kalori ise 1800 kalori fazlanız var demektir. Hı hı. Belli bir kalorinin üzerine çıkıldığı zaman bu enerji yağ çevrilerek, yağ dokusuna çevrilerek dokuda depolanmaktadır. Bu da göbek olarak kendini gösterir neticede. Alınan kalori, yakılan kaloriden fazlayızsa siz şişko olmaya gidiyorsunuz demektir. A seçeneği aldığınızı azaltın. Nasıl azaltalım? Miktarı, porsiyonu küçültün. B seçeneği kaliteli ve doğal gıdalar tüketmeye çalışın. İşte hazır meyve suların içindeki çok ciddi oranlarda tatlandırıcılar. İşte soğuk çay, buzlu çay içiyorsunuz. Neredeyse bir litresinde bir kilo şeker var. Kalorisi evet. Çok anormal yüksek şeyler bunlar. İki, hareketliliği arttırmak lazım. Hareketliliği arttırmanın da yolu daha basit eğlenceler, daha kolay eğlencelerden biraz böyle zahmetli eğlencelere çocuğu sevk etmelisiniz. Tabletin başında oturan bir adama, tabletin başında iki parmağıyla 10 kişilik takımı yöneten çocuğa gel ayağına topu, işte ayakkabını giy, topu al, deli gibi koştur derseniz hiç yanaşmıyor ona zaten. O dediğinin çok daha fazla fantazilerini ekran üzerinde yapabiliyordu çocuk zaten bundan önce de. Evet. Böyle olunca hani daha önce çok değindik, o yüzden uzatmış olmayalım. Obezite çok artıyor çünkü yeme miktarımız çok, yeme kalitemiz düşük. Obezite çok artıyor çünkü hareketlerimizi azalttık. Hareketlerimizi azaltmamızda da temel sebep teknolojinin getirdiği dertlerdir diyelim. Ama çok çok önemli bir şey söyleyeyim, tekrarlıyorum. Bize lütfen aileler ya benim çocuğum niye çok yiyor ve niye akranlarına göre daha şişko diye gelsinler, sorsunlar. Birlikte bir çözüm arayalım. Hayatta yatan bir hastalık var mı onu bulmaya çalışalım. Hı hı. Bir diyetisyen mi önereceğiz, spor aktiviteleri mi önereceğiz onu yapalım. Çocuğumuzu seviyoruz. Kızamık olmasın, menenjit olmasın, zatürre olmasın, aşı oluyoruz. Hı hı. Bu hastalıklardan koruyoruz ama dikkat edin bunların hepsi 50, 60, 70, 80 yıl sonra kızamıktan değil obeziteden ölmeye başlayacaklar.
Evet, bir bilinç oluşturalım diyorsunuz. Aynen öyle. Buradan önemli da biz de bu çağrıda bulunmuş olalım.
Aynen öyle.
Beslenmeden girdik hocam. Peki beslenme alışkanlıklarımızın özellikle çocuklarda ileriye yönelik astım ve alerjik hastalıklara sebep olma gibi bir durumu var mı? Yanlış beslenme daha doğrusu.
Var maalesef. Şimdi şöyle birçok buna teori var. Hepsi böyle tek tek kanıtlanmış, ispatlanmıştır ama örnek olması açısından bir ikisini şöyle söyleyeyim. Çocukların sindirim sistemleri bizimkiler kadar iyi değildir. Enzimleri daha tam gelişmemiştir. O yüzden kesinlikle sadece anne sütü almalarını isteriz. Anne sütünün içeriği itibariyle alınan maddeleri tamam ve son raddesine kadar parçalanabilmekte, güzellikle sindirebilmektedir. Ama mesela İnek sütü tüketimi, inek sütü proteini bazlı mamaların kullanılması veya vaktinden önce gıdaların verilmesi gibi durumlarda maalesef olgunlaşmamış olan yeni doğanın bağırsak hücreleri bu besin ögelerini parçalayamamakta, daha büyük partiküller halinde ve daha rafine olmamış şekliyle emebilmektedirler. Böyle olunca işte bir şeker tanesiyle temas etmesi gereken kandaki hücreler baklava dilimiyle temas etmektedirler tabiri caizse. Böyle olunca da bunlara karşı alerjik reaksiyonların sıklığı ve şiddeti giderek artmaktadır. O yüzden bizim daha bebeklikten başlayarak 10 gün, 20 gün, 30 gün, 40 günlükten başlayarak daha uzun yaşlar, yıllar boyunca da yediklerimize dikkat etmemiz lazımdır. Yaşa uygun olmayan nitelikteki ve miktarlardaki yiyeceklerin tüketimi ileri yaşlarda alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere birçok sindirim problemini tetikleyebilmektedir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu sorunun cevabı için de. Bir sonraki sorumuz da çocuklarımızı işte sağlık anlamında mikroplardan veya işte pisliklerden tabiri caizse koruyacağız diye çok fazla mı acaba hijyende tutuyoruz? Bunun çocuğa etkisi ne olur?
Şimdi buna ait şeyler maalesef tıpta, bu iyi de bir şey aslında, yani tıpta bir gün bir şey denir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra tam tersi söylenebilir. Hı hı. Bu gocunulacak bir durum değildir. Yani eldeki imkanlar buydu, bu kadar araştırıp bunu söyleyebilmişlerdi. Şimdi yeni imkanlara yeni şeyler söylemek lazım. Hı hı. Yeri geldiğinde taban tabana zıt şeyler de söylüyoruz. Bunun gibi şimdi ninelerimize desenize çocukları salyası büyük pislik içinde büyüyenler daha iyi, daha sağlıklı oluyormuş. Hayatta anlatamazsınız bunu. Çünkü senelerce temizlik sağlık getirir diye anlattık. Hı hı. Doğru, temizlik sağlık getirir o muhakkak. Ama abartılı temizlik sağlığı götürür. Buna ait temel proje şu, temel teori şu. Yeni Zelanda'da işte hayvancılıkla uğraşan köylü aileleri incelemişler. Bunların çocuklarının çok daha az hasta olduklarını görmüşler. Bunun temel sebebi çocuklar doğduklarından kısa bir süre sonra doğal ortamlarda işte babalarıyla anneleriyle birlikte hayvanların yanına gidiyor. Tarlada, bahçede çalışıyorlar. Hani tabiri caizse pislik ile temas ediyorlar. Çocuklukları nispeten fazla basit enfeksiyonlar geçirerek geçiyor. İşte grip, nezle gibi durumlar. Ama bu çocukların daha sonra ileri vadede astım hastalığına daha az yakalandıklarına karar verilmiş. Ve sıklık olarak daha az bulmuş astım hastalığı bunlarda. Bunun tıbbi temeli erken yaşlarda sık geçirilen basit enfeksiyonların bağışıklık hücrelerinin birbiri arasındaki transformasyonunu arttırdığı, işte CD4'ten CD8'e, THLPR1'den 2'ye geçişi arttırdığı, böyle olunca bu yeni oluşmuş hücrelerinde birçok birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleri gösterdiği fark edilmiş. Yani böyle yorumlanmış olay. Bu sebepten dolayı hani çocuklarımızı pis bırakmayalım tabii ki. Yani ortamı temizleyelim, yüzeyi temizleyelim, çocuklarımızı temiz tutalım. Yedikleri, içtikleri temiz olsun ama yani böyle elinize bir sprey alıp her dakika önüne sıkıp dezenfeksiyon yapmaya kalkmayın. El yıkamanın da bir adabı var. Yemekten önce yıkarsınız, çok olsa sonra da yıkarsınız ve biter mesele. Her yabancı yüzeye temas ettiğinizde el yıkamanın bir manası yoktur. Çocuklar hasta olmasın diye eve kitleyip kimseyle görüştürmemenin bir manası yoktur. Hasta olmasın diye 4. sınıfta anaokul, 4. yaşta okul öncesi eğitime başlaması gereken çocuğu 8 yaşına kadar eve hapsetmeyin. Çocuklar hasta oluyor diye eve misafir kabul etmiyoruz, biz de bir yere misafire gitmiyoruz gibi bir saçmalığa kalkışmayın. Hijyen teorisi kabaca bunları der. Yani hayatın içine karışın, hayatın içine almanız gereken mikropları, hastalıkları geçirin, arkasından da ileri vadede ciddi hastalıklardan korun.
Peki hocam, beslenmeden devam edelim. Beslenmedeki D vitamininin etkisi nedir? Ondan da biraz bahsederseniz.
Şimdi, D vitamini yine bizim ifratla tefrit arasında çok sık gittiğimiz geldiğimiz durumlardan biri. Öncelikli olarak D vitamini çok önemli bir maddedir. Vücutta birçok fonksiyonu vardır. Bağışıklık sistemi, kemik metabolizması, işte ciltle ilgili meselelerde çok faydalıdır. Birçok biyokimyasal reaksiyonda katalizör özellik göstermektedir. Çok olmazsa olmaz moleküllerden biridir. Enteresan bir şekilde D vitamininin adı vitamin ama mesela vitamin dışarıdan alınan şey demektir. Hormon vücutta üretilen şey demektir kabaca. D vitamini vücutta da sentezlenebilmektedir. Özellikle cildimizde bulunan kolesterol benzeri maddeler güneş ile temas ettikleri zaman bir D vitamini öncülü dönüşebilmektedir. Ancak güneşlenmenin çok sık yapılamadığı memleketlerde hem güneşin azlığı hem alışkanlık olmaması sebebiyle yeteri kadar süt ve ürünleri de tüketilmiyorsa, güneşlenilmiyorsa da ailelerde de genetik olarak da D vitamini düşüklükleri varsa D vitamini eksikliği sıkça görüyoruz. D vitamini eksikliğinin neden olduğu hastalıktan bahsetmeyeceğiz. D vitamini eksikliğinin neden olmadığı durum bile yoktur neredeyse. D vitamini eksikliği her hastalığın altyapısında bir sebep olarak bulunmaktadır. Bu yüzden devletimiz haklı bir uygulama olarak uzunca bir süreden beri 15 günden itibaren çocuklara D vitamini takviyesi yapılması gerektiğini söylemektedir. Uzun süre D vitamininin gerekliliğini insanlara anlatmaya çalışmışken şimdi artık işin ucu kaçtı. D vitamininin fazlalığını anlatmamız gerekiyor. Çünkü maalesef her canı sıkılan tetkik yaptırıp D vitaminini eksik bulup ondan sonra uzunca sürelerle D vitamini tedavilerine maruz kalıyorlar diyelim. Bir kısmı hekim arkadaşlarımızın uygulamaları, bir kısmı ailelerin kendi talepleri doğrultusunda yapılıyor bu. Öncelikli olarak bir tetkik istemeden önce şunu düşünmek lazım. Ben bu tetkik isterken hangi hastalıkları düşünüyorum? Bu hastalığı düşünmeme neden olacak? Şikayetler nelerdir? Fizik muayene bulguları nelerdir? Hiçbir şey yokken laf olsun diye ya bir bakıverelim canım diyerek D vitamini düzeyi bakmak doğru bir uygulama değildir. Çünkü biz neticede çocuğu, insanı, büyüğü tedavi ediyoruz. Laboratuvarı tedavi etmiyoruz. Laboratuvarın pratiğe, kliniğe hiç yansımamış bozukluklarıyla tedavi edip uğraşmaksa daha çok çocuğa zarar verebilmekte. Bu yüzden öncelikli olarak hak eden adama tedavi verilmeli. D vitamini çok faydalı bir moleküldür. Vücutta mutlaka belli oranda bulunmalıdır. Memleketimizin gerçekleri gereği çocuklarda D vitamini eksikliği sık görülmektedir. Bunun desteklenmesi için 15. günden itibaren D vitamini takviyesi yapılması önerilmektedir. Ancak daha sonraki dönemlerde D vitamini verelim daha az hasta olsun, D vitamini verelim kemikleri kuvvetli olur, D vitamini alırsa daha zeki olur gibi sebeplerle vitamin vermek doğru değildir. Buna devam etmek doğru değildir.
Evet. Peki hocam, hepatitler çok görülen hastalıklar mıdır?
Şimdi çok geniş bir soru oldu çünkü bu ucu bucu almayan bir konu aslında. Hepatit karaciğer iltihabı demektir. Karaciğer iltihabı yapan birçok sebep vardır ancak dinleyenlerimizi ilgilendiren boyutuyla biz mikrobik hastalıkları burada öncelemeliyiz. Ön planda bunları konuşmalıyız. Bunlardan da özellikle sağlık problemi olarak çok sık görülen hepatit A, B ve C virüsleri vardır. Ama bunun dışında birçok virüs hepatotropik olarak adlandırılır. Yani vücuda girip kanda dolaşmaya başladığı zaman tercihan karaciğeri etkilemekte, karaciğere zarar verme ihtimali olmaktadır bunların ama bazıları özellikle işte hepatit virüsü olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan sık gördüğümüz, en sık gördüğümüzü hepatit A virüsünü yaptığı enfeksiyonlardır. Çok sık görülür. Bulantı, kusma, ishalle genellikle kendini gösterir. İşte bir bağırsak iltihabı tablosuyla gider. Genellikle öyle kronikleşme, uzun süre vücuda yerleşip kalma, ölümcül bir komplikasyona sebep olma gibi riskler ihtiva etmez. Ama çok sık görülür olması hepatit A virüs enfeksiyonları açısından önemli bir risk faktörüdür. Özellikle ağız boğaz yolu ile alınır. Sanitasyon hijyeniyle alakalıdır. Özellikle kirli suların tüketilmesiyle kendini gösterir. Sarılıkla giden formları vardır. Sarılıksız giden formları vardır ama işte bazen şöyle olur. Çok kustuğu için çocuk hastaneye başvurur. Doktor arkadaşımız da genel görünümünü beğenmedi. Hastadan tetkik ister. Bu sırada alınan ALT, AST tetkiklerinin çok bozuk olması karaciğeri etkileyen bir hastalık olduğunu düşünürüm. Buradan geriye doğru sararak bir hepatit A enfeksiyonuna tanı koyabilirsiniz. Buradan daha önemlisi, çok şükür bu kadar sık yaygın görülmemekle birlikte çok önemli bir sağlık problemi olan hepatit B mikrobudur. Hepatit B özellikle sarılık yapabilmektedir diğerlerine göre daha sık olarak. Bu yüzden sarılık diye tek başına adlandırıldığında hepatit B akla gelir. Ama burada da en sık sıkıntı yeni doğanın sarılığı ile karıştırılmasıdır. Yeni doğanda görülen sarılık hastalığının hepatit virüsleri tarafından yapılan hepatit tablosuyla alakası yoktur. Bu tamamen birçok hastalığın yanında sarılık, pek çok bulgunun yanında sarılık da yapan bir hastalıktır hepatit B virüs. Ama çok önemli bulgu, özellikle yetişkinlerde genellikle böyle ölümcül, sekel bırakıcı riskler bırakmama, riskler ihtiva etmemesine rağmen çocuklarda ciddi sıkıntılar göstermektedir hepatit B virüsleri. Biz bu yüzden hepatit B'ye ait etkin de bir aşının olması nedeniyle küçük çocukluktan itibaren, yeni doğan döneminden itibaren hepatit B'nin aşısının çok düzenli olarak yapılmasına dikkat etmek isteriz. Çünkü yetişkinler için belki 100 tanesi enfekte olduğu zaman 95'ine bir şey olmuyor. İşte 3'ü 4'ü kronikleşiyor, 1'i kaybediliyor. 1'i ciddi riske maruz kalıyor ama çocuklarda bu oranlar onlarca kat daha fazla. Ve toplumda da hepatit B taşıyıcılığı çok fazla görülüyor. Bulaşma ihtimali çok yüksek. Bu sebepten dolayı hepatit B aşısı çok çok anlamlıdır bizim açımızdan. Hepatit C de çok sıkıntı verici, kronikleşme oranı çok yüksek olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Ama bir nebze şunu iyi söyleyebiliriz. Özellikle kan nakli yapılan hastalar için ciddi problem sebebidir. Düzenli kan transfüzyonu yapılan, kan hastalığı olanlar, hemodiyaliz hastaları gibi durumlarda sık görülür. Böyle olunca da zaten hasta doktorla sık sık temas etmekte olduğu için konu hakkında bilgilendirilmesi, erken dönemde tanı tedavi uygulanmaları nispeten kolaydır hepatit C'lerde. Ama bunun dışındaki sık görülen mikroplar deseniz, her mikrop hepatit yapar, karaciğeri etkiler ama hepatit dediğimizde biz en çok bu A, B, C, D, E, F'sini, D'sini anlarız. İşte hepatit G virüsü falan da var yeni isimlendirilmelerle. Ama hepatit sık görülüyor mu deseniz, evet, Türkiye'de çok sık görülüyor. Hepatit A virüsü özellikle çok sık görülüyor ama çok büyük problem oluşturmuyor. Hepatit B'nin de taşıyıcılığı %4 civarında, ki bu korkunç yüksek bir rakam bizim için aslında.
Evet. Hocam, son olarak çocuklarda kalp hastalığının olduğunu nereden anlarız?
Şimdi çocuklarda kalp hastalığı derken belki iki türlü cevap vermek lazım buna. Birincisi yeni doğan döneminde, ikincisi daha sonraki dönemde. Yeni doğan dönemi özellikle önemlidir. Çünkü doğuştan kalp hastalıkları diye ayrı bir bahsimiz var bizim. Evet. Anne karnındayken olan gelişim bozukluklarına bağlı olarak işte kalpte normalde bulunması gereken ve daha sonra doğuma kadar kapanması gereken deliklerin doğumdan sonra kapanmamış olması, kalbin delik olarak doğması gibi, damarlarda herhangi bir problemin olması gibi, bunlar asıl çok önemli ve hayati öte olan hastalıklardır. Ama neyse ki bu dönemde işte hastanelerde doğumların artık %100'lere yaklaşması nedeniyle ve en azından bir sağlık profesyonelinin olaya refakat ediyor olması nedeniyle, yani hastalarımızın bu konuda çok bir şey bilmesi gerekmemekte. Zaten doktor ve hemşire hanımlar ve yardımcı sağlık personeli nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmektedir. Ama kabaca söyleyecek olursak, bir çocukta morarma şikayeti varsa, bir çocukta aşırı ve zor nefes alma eğilimi varsa, bir çocukta aşırı ağlama veya hiç ağlama, aşırı halsiz bitkin olma durumu söz konusu ise ve bunun gibi daha birçok fizik muayene bulgusu söyleyebiliriz varsa, uyanık olunmalıdır. Ama daha yeni doğan eğer bir doğuştan kalp hastalığına sahip ise %100'dür, kuraldır demiyoruz ama daha ilk yeni doğan döneminden itibaren özellikle solunum sıkıntısı şikayetleri de kendini göstermektedir. Beslenme bozuklukları da kendini göstermektedir. Halsizlikte aşırı ağlamayla kendini göstermektedir. Böyle olduğu için hani yeni doğan döneminin kalp hastalıkları daha çok hekimi ilgilendiren muayene bulgularıyla kendini gösterir. Ama daha ileri yaşlarda çocuğumuzun kalbinde bir problem var mı dır sorusunun cevabı belki en kolaylıklı olarak işte efor kapasitesine bakılabilir. Eskiden 5 katı rahatlıkla çıkan çocuk 1. katta yorulmaya başlıyorsa, yorulduğu zaman çömelerek kendine bir böyle bir nefes alma alanı oluşturmaya çalışıyorsa, işte dudak çevrelerinde, ayak uçlarında, parmak uçlarında morarmalar görülüyorsa, bir kalp ağrısından, göğüs ağrısından bahsediliyorsa bir kalp hastalığından şüphelenilebilir. Ama spesifik olarak hani tek tek konuşacak olsak, mesela doğuştan kalbi delik bir yavrumuza bir diş operasyonu yapılmış, bir gün sonra yüksek ateş, cilt dökün döküntüleri başlamış, çarpıntıları var. Bu enfektif endokardit dediğimiz bir tablodur. Ama burada zaten aile tabloyu kendi ifade eder. Bizim çocuğun doğuştan kalbinde problem vardı, bir diş operasyonu geçirdik, sonra gelişti diye. Böyle bir durumda ailenin bir şeyden anlaması gerekmez. Hekim bunu anlamalı zaten, anlar zaten. Ama onun dışında mesela falanca hastalık bulgusu olarak, mesela eklem iltihapları bazen akutromatizmal ateşin bir bulgusu olabiliyor. Çocuk geliyor, dizi şişmiş, yürüyemiyor, topallıyor. 3-4 gün geçmiş, 3-4 gün sonra diz düzelmiş, öbür tarafta ayak bileği şişmiş bu sefer. Gezici büyük eklemleri poliartrit dediğimiz tablo akut romatizmal ateş belirtisi olabilir. Eklem iltihapları bir kalp hastalığı düşündürebilir. Ama biz en sık büyüme gelişme geriliği yapması ve sık tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, özellikle tekrarlayan zatürreler gibi durumlarla kendilerini görürüz. Ha bir de tesadüfi tahlillerde de ortaya çıkabiliyor. İşte basit bir akciğer enfeksiyonuna gelmiş hastamız, ayırt edememişiz, bir akciğer grafisi istemişiz. Kalp gölgesini çok büyük görebiliyoruz mesela, bu etkili olabiliyor. Biraz daha büyükçe çocuklarda işte dedesinin, ninesinin tansiyon ölçürken hani böyle iş olsun diye ölçülmüş, yüksek bulunmuş çocuklar görüyoruz ki rutinde 3 yaşından itibaren çocuklara her yıl bir kez tansiyon ölçümü yaptırmak şarttır. Yine aynı şekilde 4-6 yaş içerisinde bir kez kolesterol düzeyi bakılarak ileri yaşlarda o karşılaşmasa muhtemel hastalıklara karşı tedbir alınabilir. Bunların hepsinin guideline'ları vardır, yani yapılacak işler, ama onun dışında aileleri ilgilendiren kısmıyla çocukları belli aralıklarla sağlık kontrolüne götürmek ve normal dışı gördükleri her şikayette hekim bilgilendirmeleri, hani alarm işareti olarak bence bunları söylemek daha doğrudur. Çünkü kalp hastalıkları bütün hastalıkları taklit edebilen şikayetleri gösterebilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Siz kıymetli dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileriz. Hoşça kalın efendim.